Ayrım 25, sayfa 250. Sonraki hafta Susan ile Ray ikinci seansa geldiler. Susan yorgun ve stresli görünüyordu. Başlarken ona nasıl olduğunu sordum. Yanıtı Susan yerine Ray verdi. İyi değil Doktor Small, giderek kötüleşiyor. Susan'a dönerek neler oluyor dedim. Bilmiyorum. Ray'i, yatı neden düşündüğünü düşünmeden duramıyorum. Yani ne işi var o şeyin üzerinde? İşimde bile aklımı dağıtıyor bu düşünceler. Ray'e güvenmekte zorlanıyorsun yani dedim. Hayır, neden böyle şüpheleniyorum bilmiyorum. Kendimle garip bir sohbet içindeyim sanki. Akşamları eve geldiğinde ve beraber olduğumuzda her şey gayet iyi ve güzel. Ama ertesi gün yine başlıyor. Başını iki yana sallayarak başka tarafa baktı. Tanrım, depresyondaymış gibi konuşuyorum. Ray devreye girdi. Belki Susan'a ilaçla tedavi gerekiyordur Doktor Small. Olabilir dedim. Ama ilaçla tedaviye hemen geçmek istemeyiz. Gelin öncelikle daha fazla keşif yapalım. Susan, iştahın ne durumda? İyi değil. Depresyon listesinin üzerinden geçmenize gerek yok. Bende birçoğu var onların. İlaçlı tedaviden sakınmanıza memnun oldum. Çünkü ben hala bizim çözümlenmemiş bir evlilik problemimiz olduğunu düşünüyorum. Ray içini çekti. Yine mi? Peki ne çözümleyecek onu Susan? Yatı satmam mı? Senin birkaç proza kalman daha abartısız bir çözüm olmaz mı? Susan ona dik dik baktı. Sesinin tonu hoşuma gitmedi. Ayrıca hayır, Prozac almak sorunumuza gerçek bir yanıt bulmaktan daha kolay değil bence. Ray başını iki yana salladı. Canım, sorunu olan biz değiliz, sensin. Biraz yavaşlayalım diyerek araya girdim. İlk baştaki kimin sorunu var ve onu nasıl düzeltiriz konusundaki temel anlaşmazlığa geri dönmüşüz gibi görünüyor. Susan durumdan endişe duyuyor ve depresyon yaşıyor. Ama onu neden böyle hissettiği ve ona nasıl yardım edeceğimiz hala belirsiz. Bakın, ben karımı canı gönülden seviyorum dedi Ray Susan'a dönerek. İş için ihtiyacım olduğu, hayatım boyunca hayalini kurduğum halde mutluluğum buna bağlıysa yatı hemen satarım. Ray Susan'a sevgisini ilan edişi samimi görünüyordu. Ama yatını satma yönündeki formalite icabı teklifi kulağa hiç gerçek gibi gelmiyordu. Bir şey mi saklıyor acaba diye düşündüm. Susan ona şefkatle baktı. Hayatım, kimse sana yatını sat demiyor. Ama Doktor Small haklı. Şimdi biraz ardın alalım ve neler olduğunu anlamaya çalışalım. Belki benim yetiştirilmemle ilgili bir şeydir ama bunu konuşabilmeliyiz. Seansın geri kalanında gerçekten de bunu konuştuk ve ben Susan ile Ray'in etkileşiminde tekrarlanan bir yapıyı görmeye başladım. Susan ne zaman kaygılansa ve ilişkiyle ilgili endişelerini dile getirse, Ray önce savunmaya geçiyor, sonra yola gelerek karısını yatıştırıyor, arayı buluyordu. Zaman zaman gözüme karısıyla gerçekten ilgilenen tipik bir aile erkeği gibi, zaman zaman da fazlaca kibar ve her şeye cevabı hazır biri gibi görünüyordu. Bu aralar Susan'ın anksiyetesini harekete geçiren bir şey vardı ama ben onun ne olduğundan emin değildim. Ray'in mesleğiyle ilgili her şey bir şeyse sorun neden daha önce ortaya çıkmamıştı? Hem Ray yatı birkaç yıl önce almıştı. Neden şimdi sorun oluyordu? Her şeyin dönüp dolaşıp boş yuva sendromuna bağlandığına inanmak biraz zordu. O akşam Gigi bize enfes bir makarna ziyafeti hazırladı. Çocuklarla birlikte yemeğe yumulduk. Bunun üzerine fazla kalorileri yakmak için yürüsem iyi olacak diye düşündüm. Kimse bana ve küpeye katılmak istemeyince Jake'i alıp yola düştüm. Güneş batmak üzereydi. İnsanın nefesini kesen bir yamaç ve okyanus manzarası yakaladığım sırada komşu babam psikiyatrları karanlık çöktükten sonra dışarı bırakmıyorlar sanıyordum dediğini duydum. Özel gece çıkışlarımızla ilgili yazı gelmedi mi sana dedim. Hey, Wagner aradı mı seni dedi Bob karşıya geçip bana doğru yaklaşırken. Belli ki Jake'i bahçesinde görmek istemiyordu. Ne kadar yakından tanıyorsun onları dedim. Dediğim gibi işte, hanımının batı yakasında hiç boş kalmayan bir ofisi var. Kocasıyla da bir defa bir yardım etkinliğinde karşılaşmıştım. Biliyor musun, bir şey söylemem gerek sana ama... Ama ne dedim, meslektaşımın fikrini merak ederek. Adamda bir şey var sanki. Gerçi çok cana yakın, etkinlikte de herkesten ilgi gördü ama... Bilemiyorum işte. Nedir dedim. Güvenmiyorum o adama dedi Bob. Öyle mi? Neden? Karısı ne zaman sırtını dönse etrafındaki kadınlarla flört ediyordu. Her neyse, sorunları neymiş dedi. Bilirsin işte, her zamanki orta yaş evlilik sorunları. Hastalarımın mahremiyetini korumak için fazlaca bilgi vermekten sakındım. Bob bana bir soru daha sormak üzereydi ki cep telefonu çaldı ve açmak zorunda kaldı. Bunun üzerine ben de el sallayarak evimin yolunu tuttum. Bob'lar yeni karakteriyle ilgili şüpheleri duymak bendeki şüpheleri besledi. Susan bir sonraki seansa tek başına geldi. Ray'in sahilde acil bir işi çıkmıştı. Susan kanepede karşıma oturdu ve iki profesyoneler karşılıklı bakıştık. Şeyin neden şehir dışına bu kadar çok işine çıktığını merak ettin mi hiç? Hayır, neden edeyim dedi Susan. Sadede geldim. Sence Ray'in ilişkisi olabilir mi? Hayır dedi. Bence sadece evliliğimize bir mola gerekiyor ki bu da benim hoşuma gitmiyor. Hiç kendisine doğrudan sordun mu dedim. Tabii ki hayır. Başka bir kadın olduğunu düşünmüyorum. Bence sadece bana olan ilgisini yitirdi. Tuhaf bir pozisyonda kalmıştım. Komşumdan Ray'in sadakatsizliğiyle ilgili şüphelerimi destekleyen harici bir bilgi almıştım. Tahminimce Ray bunun üzerine örtük konusunda profesyoneldi. Susan seansın geri kalanı Ray'in bir çeşit erdemini överek geçirdi. Kendi depresyonu hakkında konuşmak istemedi ve kocasının olmadığı zamanlarda hissettiği yalnızlığı hafife alarak konuştu. Sonraki hafta Avrupa'daki bir uluslararası Alzheimer toplantısı için konuşma hazırlayacağım için çok fazla hasta almamaya çalıştım. Sunumum üzerinden geçtiğim sırada asistanım telefonumu çağırdı ve Francesca Wagner diye birinin beni görmek için beklediğini ama randevusu olmadığını söyledi. Şu an çok meşgulüm. Başka bir zamanla randevu ayarlayabilir misin? Denedim ama sizi görmekte ısrar ediyor dedi Laura. San Diego'dan buraya kadar gelmiş, sadece birkaç dakikanızı alacakmış. Saatime bakıp tamam, bana bir dakika ver. Birazdan alırız onu dedim. PowerPoint dosyasını kapattım. Masamı düzelttim ve Laura'yı arayıp kadını içeri göndermesini söyledim. Francesca 20'li yaşların sonlarında Penelope Cruz'un birazcık kilolu halini andıran bir kadındı. Enerjik bir biçimde içeri girdi. Masamın karşısındaki koltuğa oturdu, kollarını kavuşturdu ve ters ters bana baktı. Kızgın görünüyordu ama nedenine dair en ufak bir fikrim yoktu. Temkinli bir sesle sizin için ne yapabilirim dedim. Ne yapabilirsiniz söyleyeyim doktor. Faturalarınızı karıştırıp size hiç gelmemiş insanlara hesap dökümü göndermeyi bırakabilirsiniz. Durdu, nefes aldı ve atıp tutmaya devam etti. Belki de sigorta ile ilgili işler çeviriyorsunuz. Karşılığında bir şey gelir diye sahte faturalar düzenliyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz siz dedim, anlayamıyorum. İnsanların hayatı nasıl mahvolabilir bu yüzden biliyor musunuz? Kavgalara, evliliklerin bozulmasına sebep olabilirsiniz. Hem de ne uğruna? Sigorta şirketinden birkaç kuruş alma uğruna. İyice endişelenmeye başlamıştım. Kadının dengesiz bir hali vardı. Ne diye beni seçmişti? Tehlikeli miydi? Psikotik olabilirdi. Çantasında bıçak ya da silah saklıyor olabilirdi. Seri kanlılığımı korumaya ve neler olduğunu anlamaya çalıştım ama kadının hararetli hali ve öfkesi düşünmemi engelliyordu. Kusura bakmayın Bayan Wagner. Hala neden bahsettiğinizi anlamış değilim. Bundan bahsediyorum. Çantasından bir kağıt çıkarıp öyle bir sert şekilde masama çarptı ki yerimden sıçradım. Susan ve Ray Wagner'a gönderdiğim faturaydı bu. Hemen adresi kontrol ettim ve kayıtlarımla uyuştuğunu gördüm. Peki bu kadın nasıl almıştı faturayı? Bir akraba mıydı acaba? Postanede mi bir karışlık olmuştu? Hem kadın neden bu kadar öfkeliydi? Bu fatura size nasıl ulaştı bilemiyorum Bayan Wagner ama size kesilmemişti dedim. Tüm bunların alt tarafı bir yazışma hatası olduğunu düşünerek rahatlamıştı. Herhalde ki bana kesilmeyecek dedi Francesca. Peki o zaman neden sizde? Kocamın paltosunu kuru temizlemeden aldığımda cebinde buldum. Faturayı yeniden katlayıp çantasına koydu. Belki başka bir Ray Wagner'ın ceketidir dedim mantıklı bir açıklama bulmaya çalışarak. Kadın kızgınlıkla bana baktı. Ben San Diego'da yaşıyorum. Kur temizlemecim San Diego'da. Bu fatura Los Angeles'ta çip terapisine giden Ray ve Susan Wagner'a düzenlenmiş. Ne tür bir oyun çeviriyorsunuz siz? Bakın Bayan Wagner, oyun çevirdiğim falan yok ama gelin neler olduğunu anlamaya çalışırım. Bir bardak su ister misiniz? Başını evet anlamında salladı. Gidip ikimize birer bardak su getirdim. Sakinleşmeye başlamıştı. Tekrar yerime oturdum. Evet, şimdi. San Diego'luyum demiştiniz değil mi? Evet, kocam Ray ve bebeğimizle Loyola'da yaşıyoruz. Kocanız Ray'in cebinden bu fatura çıktı öyle mi dedim. Evet dedim ya ama şu Susan Wagner kimdir onu öğrenmek istiyorum dedi yeniden sinirlenmeye başlayarak. Sakin konuşmaya çalışarak Francesca dedim. Bana kocanı anlatır mısın? Kendisi başarılı bir iş adamı ve harika bir babadır. Ondan söz ederken yüzü aydınlandı. Ne zamandır evlisiniz dedim. 2 yıl oldu. Çok romantikti. Yatında evlendik. Kafama bir tuğla düşmüş gibi oldum. Francesca Wagner adlı bu kadının neden bu kadar öfkeli olduğunu, Susan Wagner'ın da son 2 yıldır neden evliliğinde bir terslik hissettiğini anlamıştım. Francesca'ya Susan'dan bahsedemezdim. Gizliliğe riayet etmem gerekiyordu. Francesca'nın bu iş çözmesinin tek yolu Ray ile konuşmasıydı. Francesco, ortada dolandırıcılık ya da yazışma hatası falan yok. Ama benim sana fazla bir şey söylemem mümkün değil. Gördüğüm kadarıyla bu seninle kocan arasında bir mesele. Bence onu sorsam iyi olacak. Francesco yine kızgınlıkla ayağa kalktı. Demek önüme duvar çekip Ray ile konuşmamı söylüyorsunuz, öyle mi? Ne yazık ki yapamıyorum o dediğinizi, çünkü Ray yine yatıyla açıldı. Cep telefonu da denizde çekmiyor. İşte bu hiç akla yatan bir şey değildi. Cep telefonlarının denizde çalıştığını biliyordum. Gigi ile Meksika'ya yaptığımız gemi yolculuğunda çocukları bıraktığımız ailelerimizi en az 3 defa aramıştık. Kusura bakma Francesca, yapabileceğim başka bir şey yok. Francesca çantasını kaptı ve rüzgar gibi odadan çıktı. Tahminimce hafta sonuna kadar Ray ile yüzleşemeyecekti. Ray ancak hafta sonunda Susan'ı sözde iş gezisi yüzünden bırakıp ona gelecekti. Ancak ertesi gün Wagner çiftiyle bir seansım vardı ve bu kaybedilen fatura konusunda Ray ile yüzleşmeyi iple çekiyordum. Tam bir oyuncuydu Ray. Susan ile Francesca'yı kandırmakla kalmamış, beni de dalaverisine dahil etmişti. Acaba karşı aktarımı beni kısmen onun sosyopatik manevralarına karşı kör mü etmişti? Ray beni kurnazca kafaya almıştı, tedavi amaçlı tepkilerimi yönlendirmişti. Susan'a ilaçlı tedavi uygulanmalı, Susan'ın kendi terapisti olmalı, Susan kariyeri konusundaki çelişkilerini araştırmalı, Susan onu yapmalı, Susan bunu yapmalı. Ama kendisi altın kalpli bir azizdi ve teknesinde yalnız kalmaya hakkı vardı. Ray'in birkaç seansında gözüme perde çekmesi belki olabilecek bir şeydi ama Susan gibi eğitimli bir psikoloğu da yıllarca 3 kağıda getirmişti. Bu işte öyle ustaydı ki onu yatına binmeyi bile hayal etmiştim. Ray'in bunca zaman insanları neden kandırdığını biliyordum. Örnek bir sosyopattı o. Sosyopatlar ya da psikiyatristlerin deyişiyle antisosyal kişilikler şahsi kazanç uğruna yaşam boyu aldatmaca sergilerler. Pişmanlık ve empatiden yoksundurlar ve başkalarını incitme ve kötü davranmayı rasyonelleştirmede sihirbaz gibidirler. İnsanlar genelde sosyopatların hırsız, cani veya katil gibi alışılmış suçlular olduğunu düşünür. Oysa ki sosyopatlar bazen hiç yakalanmazlar ve büyük şirketlerin milyon dolarlık saadet zincirlerinin başına geçerler. Bir işte dikiş tutturamayan, uzun vadeli ilişki sürdüremeyen ve sonunda çoğunlukla kendisini hapiste bulanlar genelde yeterince organize olmayı bilmeyen sosyopatlardır. Ray gibi nispeten başarılı bir sosyopat yakalandığında onun tarafından kandırılanlar ilk başta şoke olur ve sarsılırlar. Yıllardır güvendikleri insanın kendilerine ihanet ettiğine inanamazlar. Her şeyi daha iyi ve daha önce anlayamadıkları için utanç duyarlar. Ray istediğini elde edebilmek için mağdurlarının duygusal ihtiyaçlarını fark etme ve tatmin etmede çok becerikliydi. Eşleri, en azından benim bildiğim ikisi, onu çifte hayat sürdüğüne inanmak istememişti. Bu yüzden de ipuçlarını görmezden gelerek onun mantığına büründürmeye çalıştığı fikirleri hemen benimsemişlerdi. Çoğumuz sosyopatik eğilimleri olan insanlarla öyle ya da böyle karşılaşırız. İnsanlara güvenmeden önce onları tanımaya çalışmamızın nedeni de budur. Empati kapasitesi olanlar bile zaman zaman antisosyal davranabilirler. Bu kimi zaman gelir vergisi beyannamesine küçük bir hile, kimi zaman da alışveriş sepetinde unutulan derginin parasını geri dönüp verme zahmetine girmeme şeklinde ortaya çıkabilir. Ancak erkeklerin %6'sını, kadınların ise %1'ini etkileyen ileri sosyopatinin nedeni bilinmiyor. Bu rahatsızlık çocuklukta başlar. Yangın çıkaran ya da hayvanlara işkence eden çocuklar sosyopattır. Bu durum yetişkinlikte de kronik yalancılık ve aldatma şeklinde devam eder ve ömür boyu sürer. Antisosyal kişilik bozukluğunun şiddete bağlı olarak semptomların bazıları ilaçlarla, psikoterapiyle veya her ikisiyle tedavi edilebilir. Ancak sosyopatinin derecesi ileri ise tedavisi yoktur. Eğer Ray tahmin ettiğim gibi gerçek bir sosyopattıysa, iki eşliğini neden hayatının bu kadar geç bir döneminde başlamıştı? Belki dostunu evliliğin başından beri aldatıyor ama bir şekilde idare ediyordu. Belki boş yuva sendromu veya bir tür orta yaş krizi davranışlarını farklı bir aldatma boyutuna taşımıştı. Ray'den bu soruların yanıtını hiç alamayabilirdim. Ne de olsa gerçeklerden kaçınmak da üstüne yoktu. Wagner'ların yardımcısı yaklaşırken Ray ile yapacağım hesaplaşmayı düşünerek kendimi sürekli saatime bakarken buldum. Randevu saatinde 5 dakika geçtiğinde hiç gelmeyeceklerinden endişelenmeye başlamıştım ki asistanı bağırıp pastaların geldiğini haber verdi. Kapıyı açtığımda karşımda sadece Susan'ın durduğunu gördüm. Ray geç mi gelecek dedim. Gelmeyecek. Öyle mi? Hayal kırıklığına uğramıştım. Önce oturayım, sonra olanları anlatırım. Susan kanepeye geçti. Ben de koltuğuma oturdum ve Susan'ın hal ve tavrında bir değişiklik olduğunu fark ettim. Ciddi ama kendine güvenen bir hali vardı. Üstümden koca bir yük kalkmış gibiyim, dedi. Depresyondaydıysam da artık değilim. Neler hissediyorsun, dedim. Öfke, dedi. O adi herifin başka bir ailesi varmış, inanabiliyor musunuz? Ben miymişim terapiye ihtiyacı olan? Aslında onun hapse atılma ihtiyacı var. Ne oldu, dedim. Buruk bir ifadeyle gülümsedi. İki numaralı Bayan Ray Wagner'ın tarafından ziyaret edildim. Bu arada kadının bir yaşında çok sevimli bir de oğlu var. Anlaşıldı ki kendisi cumadan pazartesiye Ray'in cazibesinden faydalanırmış. Ha, yatlara da bayılıyormuş. 30 yılımı bir yalancı ve hilekarla lanet olası bir sosyopatla geçirmişim. Kim bilir ilişkimiz boyunca kaç kadına kur yaptı, kaç kadınla evlendi. Susan, öteki Bayan Wagner'ın dün beni de ziyaret ettiğini söylemek istiyorum sana. Ray'in ceketinin cebinde benim fatura dökümlerinden biri yakalanmış, dedim. Evet, biliyorum, dedi Susan acı acı. Her şeyi anlattı bana. Çıldırtıcı bir şey ama bir o kadar da şaşırtıcı. Öyle utanıyorum ki anlatamam. Bunca zamandır nasıl anlamadım. Evliliğimi, birlikte 3 çocuk yetiştirdiğimi sandığım adam gerçekte hiç var olmamış meğer. Ah, asıl şuna bayılacaksınız. İşimle çok meşgul olduğum ve ona yeterince ilgi göstermediğim için her şey benim hatammış. Peki şimdi ne olacak? Evden attım onu. O fiyakacı yalancıyla hayatımı yeterince heba ettim. Bir daha asla suratını görmek istemiyorum. Sadece çocuklar için üzülüyorum. Ray ile yüzleşme fırsatını bulamamış olsam da Susan'ın onunla baş edişini dinlemekten tatmin duydum. Tatminim kısmen kendi karşı aktarımımdan kaynaklandığını biliyordum. Ray'in aldatmacasının boyutlarını kavrama konusundaki başarısızlığımın mutlu bir aile erkeği olarak onunla gereğinden fazla özdeşleşmemle bir ilgisi olabilirdi. Ayrıca içten içe profesyonel bir terapistin, Susan veya ben, oyuna getirebileceğini de kabullenmek istememiştim. Fakat bu konuda perspektif sahibi olmaya başlamıştım. Aslında kısa süreliğine de olsa Ray'in çevirdiği dümene kapılmam, Susan'ın yaşadıklarını anlamamı sağlamıştı. Ve bu sayede onun da kendisi hakkında aydınlanmasına yardımcı olmuştum. Susan benimle 6 ay daha psikoterapiye devam etti. San Diego'daki Francesca Wagner ile bağlantısını kesmedi. Doğrusu şaşırmadım çünkü aynı insan tarafından mağdur edilenlerin arasında bağ oluşması sıkça görülen bir durumdur. Susan ile Francesca'nın Ray'i evden atmasından kısa süre sonra Ray ikisinin de hayatından çıktı. Susan ile ben onu başka bir eyalette veya dünyanın başka bir yerinde kim bilir kaç yaşta yeni bir hayata başladığını düşündük. Kendisi de bir terapist olarak Susan, Ray gibi bir sosyopatın asla değişmeyeceğini biliyordu. Ancak yine de tanıdığı sandığı, yıllarca sevdiği Ray'in ardından hüzünlü yaşamaya ihtiyacı vardı. Kendisine şimdi çok bariz görünen sadakatsizliğe dair ipuçlarını görmezden gelmeyen utancıyla baş etmesi biraz zamanını aldı. İlginçtir ki Ray'in Susan'ın yetiştirilişi ve kariyerine ilişkin hisleri hakkında söylediklerinde bir gerçeklik payı vardı. Ben de Susan'ın bu sorunları daha iyi anlamasına yardımcı oldum. Susan'ın terapiyi bırakmasından bir yıl sonraya kadar Ray'i hiç düşünmemiştim. Bir gün Jiji'yle evde televizyon seyrediyorduk. Jiji'nin kumandayı ele geçirdiği, kanaldan kanala dolaştığı ender akşamlardan biriydi. Tam kumandayı kapacağım sırada klasik film kanalında durdu. Ekrandaki Charles Boyer ve Ingrid Bergman'dı. Ah, bu çok güzel, dedi Jiji. Bayılıyorum bu filme. Adı neydi? Gaslight. Işıklar sönerken. Bu adam öyle yalancı ki karısının asıl delilinin olduğuna inandırıyor. Ray neler yapıyor acaba diye düşündüm. Muhtemelen kaçamaklarını alet ettiği yatıyla okyanuslarda dolanıyor, başka veya Wagner'ları mağdur ediyordu. Belki liman yetkilileri onu sonunda yakalamışlardı. Belki de korsanların eline düşmüştü. Anlamadığı şuydu ki karadayken bile denizlerde kaybolmuş gibiydi.